Elveda, ey mahtaban elveda. Elveda ey mihriyezdan elveda. Elveda ey afıtab-ı şer-i din. Elveda ey mahtaban elveda. Gündüzün bayram idi saimlere. Her geçen bir kadir idi kaimlere. Nurdan bir tac idi alemlere. Elveda, elveda ey mahı taban elveda. Leyletül kadru berat idin bize. Her dahi savmu salat idin bize. Nar-ı duzahtan necat idin bize. Elveda, elveda ey mahı taban elveda. Yılda bir kez şehri seyran eyledin. Köndüzün bu halka mihman eyledin. Sonra tavus gibi cevelan eyledin. Elveda, ey mahı taban elveda. Elveda, ey mahı taban elveda. Hazrete bizden şikayet eyleme. Ayıbımız çoktur, hakaret eyleme. Eşrefoğluna melamet eyleme. Elveda, ey mahı taban elveda. Elveda, ey mahı taban elveda. Evet, Eşrefoğlu Rumi'nin Elveda Ey Şehri Ramazan şiiriyle açtık programımızı değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve bugün Kadir Gecesi değerli dinleyenlerimiz 26 Ramazan 1440 Cuma akşamında inşallah bu gece Kadir Gecesini, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini İdrak edeceğiz. Kadir gecenizi tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Affımıza, mağfiretimize vesile olmasını ve cehennem azabından kurtuluşumuza vesile olmasını niyaz ediyoruz Yüce Rabbimizden. Kadir gecesi demek aynı zamanda yavaş yavaş artık Ramazan ayını da noktalıyoruz anlamına geliyor. Ramazan ayına veda ediyoruz anlamına geliyor ve bayramın da müjdecisi oluyor aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz. Ve bu gece yapılan bütün dualar inşallah kabul olur, makbul olur ve bu gece hürmetine inşallah şu anda dünyanın birçok yerinde mazlum, mağdur Müslüman kardeşlerimiz kurtuluşa erer diye dua ediyoruz. Rabbimiz bu dualarımızı da kabul buyursun. Evet, bugün 26 Ramazan 1440 Cuma dedik değerli dinleyenlerimiz. Bu akşamki misafirimizi de hemen sizinle paylaşalım ikinci bölümümüzde. Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in bu akşamki misafiri Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Eminay Hoca olacak değerli dinleyenlerimiz ve Kadir Gecesi sohbeti gerçekleştirecekler bu güzel Ramazan akşamında iftar saatinde değerli dinleyenler. Evet, bu sohbeti kaçırmayacağınızı ümit ediyoruz ve bu akşamın iftar vaktini de sizinle paylaşmak istiyorum. 26 Ramazan akşamı İstanbul için iftar vakti 20.35 değerli dinleyenlerimiz, Allah kabul buyursun şimdiden tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri. Evet, Kur'an ayı Ramazan dedik ve Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirildi dedik. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'e kulak verme vakti. Sonrasında tekrar birlikteyiz efendim.
Kadir Suresi. Okuyan İshak Danış.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم.
İshak Danış'ın tilavetinden Kadir Suresini dinlediniz. Kadir Suresi Meali.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına şimdi de güzel bir eserle devam ediyoruz.
Ey rahmeti Padişah aman Allah Ey rahmeti bul Padişah aman Allah Cürmüm ile Mevlam Geldim sana Hüsyan ile Mevlam siz günah, aman Allah ben işledim. Hadi siz günah, aman Allah cürmüm ile Mevlam geldim sana. Senin adın affar iken aman Allah, ay örtücü Mevlam settar iken, ay örtücü Mevlam settar iken. Kime aman Allah, kime gidem sen var iken aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana. Hüsyan ile Mevlam geldim sana. Kuddüs-i şehit aman Allah, Kuddüs-i Isyan'da şehit aman Allah, kullukta bir Mevlam battal beni, kullukta bir Mevlam battal beni. Dersen del kesmeyip ümid aman Allah, dersen del kesmeyip ümid aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana. Geldim sana.
Efendim, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duasıyla devam edelim iftar sevincine. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Kadir Gecesi'nde edilen dua reddolunmaz. Bin geceden hayırlı olarak nitelenen Kadir Gecesi'nde edilen dualar reddolunmaz. Peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili hadisi şerifinde bu konuda şöyle demiştir: kim Kadir Gecesi'nde inanarak ihlasla o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Evet, bu gecenin hürmetine Rabbim bizleri affeylesin diyoruz. Ve şimdi sırada Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimleri var. Yine sınırlarımızın çok çok ötesine Hüdayi coğrafyasında Hüdayi hizmetlerinin yaşandığı yine bir ülkeye gidiyoruz. Değerli dinleyenler, Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almak üzere şimdi çok güzel bir ülkeye, çok güzel bir yere götüreceğiz sizi. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e gideceğiz ve şu anda telefon attığımızda Kudüs üzerine, Mescid-i Aksa üzerine yazıları olan gazeteci, yazar Halis Mutlu telefon attığımızda. Halis Bey merhaba, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar efendim, hayırlı Ramazanlar, selamlar olsun dinleyenlerimize.
Teşekkür ediyoruz. Efendim, Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini konuşuyoruz telefon bağlantılarıyla. Bugün de Kudüs'e yolumuz düştü ve sizinle oradaki Ramazan heyecanını, Ramazan coşkusunu konuşmak istiyoruz. Ve bir de Hüdayi Vakfı'nın orada ne gibi çalışmalar yaptığını Ramazan'da, bunları sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncelikle dediğim gibi Kudüs Mescid-i Aksa çok yaralı ve her gün saldırıya uğruyor Siyonist İsrail askerleri tarafından. Bu saldırılar, tecavüzler eşliğinde Ramazan orada nasıl geçiyor, nasıl karşılandı? Oradaki Müslüman kardeşlerimiz neler yapıyor Ramazan'da? İlk olarak bunları sizden dinlemek isteriz.
Evet efendim. İsra'nın menzili Mirac'ın ilk basamağı, ismini bizzat Rabbimizin verdiği, Peygamberimizin gidin dediği, namazın farz kılındığı, bütün peygamberlerin cem olduğu, bütün peygamberlerin alın izinin, ayak izinin bulunduğu, alın terinin, ayak izinin bulunduğu ama ümmetin yitiği Mescid-i Aksa. Yaralı dediniz az önce açılış yaparken, aslında Mescid-i Aksa yaralı değil. Mescid-i Aksa'nın evet boynu bükük ama Mescid-i Aksa'nın boynunun büküklüğü benim kanaatim odur ki kendi esaretine değil ümmetin duyarsızlığınadır.
Evet.
Mescid-i Aksa ve Kudüs Hazreti Adem'den itibaren İslam'ın olmuştur. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, Kudüs İslam'ındır sözünün kamilen içinin doldurulması için bir kere Mescid-i Aksa'yı bilmek lazım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir coğrafi parça için, coğrafi arazi için etrafını bereketli kıldık demiyor. Kabe için içini bereketli kıldık, Mescid-i Haram için içini bereketli kıldık derken Mescid-i Aksa için etrafını bereketli kıldık diyor. Buyurduğunuz herkesin dilinde pelesenk, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz. Bütün peygamberlerin yurdu, Mirac'ın yurdu. Yani Rabbimiz Bakara suresinin son ayetlerini burada indirmiş, namazı burada indirmiş Müslümanlara hediye olarak. Ama biz buranın neresi olduğunu dahi bilmiyoruz. Hala Kudüs konusunda en duyarlı olduğunu zannettiğimiz kişiler bile Mescid-i Aksa orası mı şurası mı tartışması yaşıyorlar. Kimisi işte kurşun kubbesiyle bilinen kıble mescidine Mescid-i Aksa derken, kimisi de görkemiyle herkesin yüreğine surur veren Kubbetü Sahra'ya Mescid-i Aksa diyor. Halbuki Mescid-i Aksa 144 dönümlük devasa bir külliye. Biz önce Mescid-i Aksa'yı neresi olduğu konusunda ve bizim için ne anlam ifade ettiği konusunda bilgi sahibi olursak ona göre adımlarımızı sağlam atarız, ona göre adımlarımızı sıklaştırırız. Kudüs küresel siyasetin altın oranıdır. Kudüs tarih boyunca kimin elinde olduysa yeryüzüne onlar nizam vermişler. Ve ne yazık ki bugün Kudüs İsrail'in elinde, tabiri caizse İsrail'in borusu ötüyor. İsrail'in, Yahudilerin şöyle bir özelliği var. Bir şeyi iddia olarak ortaya atarlar ve daha sonra o iddialarını iman haline getirirler. Kudüs onların iddiası. Yoksa tarih-i müktesebatta hiçbir şekilde bağları yok. Biz şunu karıştırıyoruz. Rabbimiz inananlara vaat ediyor. İnananlara bereketli kılıyor, mübarek kılıyor buraları. İnananlar kim sorusuna bizim sağlıklı cevap vermemiz lazım. Ey iman edenler, iman edin ayeti cellesine uygun şekilde. İnananların bizler olduğunu yüksek sesle, yüksek tonajla söylememiz lazım. Yahudilerin vura üzerindeki emellerinin boş iddiadan ibaret olduğunu kendi imanımızdan hareketle ortaya koymamız lazım. Yoksa çok amiyane olacak ama birisi kalksa, günümüzün müşriklerinden birisi kalksa ve dese ki Kabe üzerinde bizim de ortaklığımız var. Çünkü vakti zamanında Hacerül Mesved'i bizim atalarımız, müşrik olan atalarımız oraya koydular. Siz de zaten bunu kabul ediyorsunuz. Burada bizim putlarımız vardı. Burası bizim hac merkezimizdi deseler. Biz de evet ya, hakikat bu mu? Doğru. Zamanda İslam öncesi, cahiliye döneminde müşriklerin merkezi değil miydi Kabe?
Evet.
Bundan hareketle evet sizin de burada ortaklığınız var dememiz ne kadar akli, ne kadar mantıklı ise bugün de Yahudilerin şu ya da bu gerekçelerle, saiklerle Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ortak edilmeleri, üç dinin de kutsalıdır kavramı, İbrahim'i dinlerin de kutsalıdır kavramı üzerinden ortak edilmeleri o kadar akli, o kadar mantıklıdır. Bu anlamda Kudüs'te Yahudi varlığını tanımak, Yahudileri Kudüs'e ortak etmek her bir Müslümanın vebalidir. Kudüs İslam'ındır, Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. İsrail bir adım atıyor, Müslümanların tepkisini ölçüyor. O tepki eğer sert, bir şekilde dile getirilirse, sert bir şekilde, gür bir seda ile dile getirilirse İsrail vazgeçiyor. Bugüne kadar İsrail yapmadığı şeyleri yapmaya başladı. İlk kez bu Ramazan'da Mescid-i Aksa'nın avlusunda sahur bekleyen Müslümanları zor kullanarak dışarı çıkarıyor.
Evet.
İlk kez ve dünya kamuoyundan, Müslüman kamuoyundan bu alçaklığa herhangi bir ses çıkmıyor ne yazık ki. Peyderpey Mescid-i Aksa üzerindeki, Kudüs üzerindeki egemenliğini pekiştirmiş durumda ne yazık ki. Şimdi Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğini bu şekilde peyderpey Müslümanları duyarsızlaştırarak yapılan olaylara, yapılan saldırılara, yapılan ihlallere artık kanıksar hale getirerek ne yazık ki Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğini pekiştirmeye başladı.
Evet.
Yani düşünebiliyor musunuz? Teravih namazından sonra Müslümanlar sahur için, hatta itikafa kalmak için orada çadır kuran Müslümanlar Yahudi tarafından geliyor ve kendi mahremlerinden, kendi namuslarından kovuluyorlar. Ve dünya kamuoyu bu anlamda sessiz ortaya bir tavır koyamıyor. Bu Müslümanların acısı, bu Müslümanların duyarsızlığı nereye kadar devam eder bilemiyorum ama Rabbim tezelden Müslümanlara bu anlamda imanlarıyla ayağa kalkma ve Yahudinin karşısına, kafirin karşısına evet, dimdik durup Mescid-i Aksa Müslümanlarındır deme basireti, feraseti versin.
Amin.
Hüdayi ne yapıyor burada?
Evet.
Hüdayi ne yapıyor? Ben Şeyh Raiz Salah'ın bir sözüyle Hüdayi'nin ne yaptığını izah etmeye çalışayım.
Buyurun.
Şeyh Raiz Salah, Allah selamet versin, der ki Kudüs temizdir ve temiz olanı kabul eder. Hamdolsun Hüdayi dünyanın birçok bölgesine mazlumlara yetişiyor. Mazlumların imdadına, karınca kararınca, elinden geldiğince gönülleri vasıtasıyla yardım ulaştırmaya çalışıyor. Burada da yaklaşık 15 bin liraya tekabül edecek şekilde iftar sofrası kurdu Mescid-i Aksa'nın avlusunda. Yine yüzlerce kumanya dağıttı mazlum Kudüslülere. Bu Kudüsler kimler? Bizzat Mescid-i Aksa'nın murabıtlığını yapan, Mescid-i Aksa'nın korunması için hem canından hem malından geçen Müslümanlar. Hiçbir evet, gelirleri yok. Yoksulluk sınırı Kudüs'te %86. Ve Kudüs çok pahalı bir şehir. Yani pahalılığını ortaya koymak, izah etmek açısından 0.5 litrelik bir su, pet su ülkemizde maksimum 1 lira. Kudüs'te 8 lira.
Evet.
Bir ekmek arası döner burada çok rahat 3 liraya 4 liraya alırken Kudüs'te 35 lira, 40 lira. Yani farkı ortaya koymak açısından söylüyorum. En kötü bir artı bir dairenin kirası Kudüs'te $1000'dan başlıyor. $1200'dan başlıyor.
Evet.
Yani dinleyenlerimiz buranın durumu anlasınlar. Buradaki hı-hı, pahalılığı daha iyi tahayyül etsinler diye bu rakamları söylüyorum. Hüdayi Vakfı Allah razı olsun. Bu anlamda Mescid-i Aksa'nın özellikle murabıtlığını yapan Mescid-i Aksa için hem canından hem malından geçen bu insanlara bir nebze de olsa Ramazan'ı daha rahat evlatlarıyla sofralarını daha bereketli geçirmek adına onlara kumanya dağıttı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurduğu, Mescid-i Aksa'nın içerisinde kurduğu iftar sofraları da Kudüslü ve dışarıdan gelen Mescid-i Aksa'ya ziyaret için gelen, ki Resulullah 3 mabede ancak ibadet maksadıyla ziyaret yapılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa diyor. Buraya ibadet maksadıyla ziyarette bulunan Müslümanlara sofralarını açtı, kucak açtı. Bu anlamda onlarla yeryüzü ümmet sofrası diyebileceğimiz, yeryüzü sofrası diyebileceğimiz, zaten Mescid-i Aksa bereketli, bereketine ortak oldu Mescid-i Aksa diyebiliriz.
Peki efendim. Son olarak şunu sorayım. Şu anda bizleri dünyanın dört bir yanından dinleyen, bize kulak veren dinleyicilerimize Kudüs için, Mescid-i Aksa için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz noktasında, bu yapılan yardımların da önemi noktasında neler söylemek istersiniz?
Bir önce Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı doğru okumak zorundayız. Mescid-i Aksa'yı kendi kaynaklarımızdan okumak zorundayız. Yani amiyane tabirle sen seni bilmezsen başkası sana bildirir haddini. Sen senin olana sahip çıkmazsan senden olmayan senin olanı işgal eder. Maalesef bugün Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bizim olduğu bilincide değiliz Müslümanlar olarak. Bir önce bu bilinci yeniden inkişaf ettirmek zorundayız. Bu bilinçle hareket edip Yahudilere ve bura üzerinde hak iddia edenlere hayır burası bizimdir demeliyiz. Kudüs'ün özgürlüğünü isteyenlere ben sizin aracınızda şu soruyu soruyorum. Ya Rabbi Kudüs'ü özgürleştir, Ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı özgürleştir diyenler acaba bu niyazlarının neye tekabül ettiğinin farkındalar mı? Kudüs nasıl özgürleşecek? Bu duayı edenler şu soruyu sorsunlar kendilerine. Kudüs nasıl özgürleşecek? Yahudinin altın tepside, ya biz yıllardır size haksızlık ettik, Kudüs aslında sizin, Mescid-i Aksa aslında sizin, vazgeçtik işgalden demelerini mi bekliyorlar Kudüs özgürlüğü, Kudüs'ün özgürlüğünü isteyenler? İlk bir başka alternatif yol kalıyor. Onlar da anladılar. Sayın dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz onu anladılar. Başka yolu yok bunun. Kudüs'ün özgürlüğünü isteyenler, Kudüs'ün özgürlüğü için karınca kararı. Her Müslümanın boynuna farzdır bu. Eğer birileri, cenaze namazı gibi düşünün, birileri vefat eden birisinin cenaze namazını kaldırmazsa, cenaze ortada kalırsa, bütün ümmetin boynuna nasıl ki o cenazenin sorumluluğu yük olarak düşerse, Kudüs'ün özgürlüğü noktasında ortaya bir irade koymayan birileri olmazsa, 2 milyar Müslümanın da boynunun borcudur Kudüs'ün özgürlüğü. Farz-ı ayındır. Ama ben, sen, o, bu Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için, Kudüs'ün için, özgürlüğü için yola çıkmışsak, farz-ı kifaye olarak diğer Müslümanların üzerinden bu farziyet düşer. Bir, hareket edeceğiz. Kudüs'ün bizim için ne anlam ifade ettiğini her bireye, fert fert, aile aile, mahalle mahalle anlatmak zorundayız. Kudüs'ü doğru kaynaklardan, doğru tanımlamalarla tanımlamak zorundayız. Mesela ağlama duvarı dediği zaman nedir ağlama duvarı ya? Orası Burak duvarıdır. Orası Peygamberimizi Mekke'den Kudüs'e getiren binetin bağlandığı duvardır diye yüksek sesle söylemek, ağlama duvarı tanımlamasını reddetmemiz lazım. Tapınak ifadesini duyduğum zaman ne münasebet? Kur'an-ı Kerim'de açıkça yazmıyor mu? Burası Hazreti Süleyman'ın yaptığı mescit. Burası mescittir diyemedikten sonra tapınak kelimesini Yahudi diliyle dillendirdikten sonra hiç kusura bakma Müslüman. Mescid-i Aksa senin adına boynunu bükmeye devam edecek.
Evet.
Önce Mescid-i Aksa'yı doğru okumak zorundayız. Kudüs'ü doğru anlamak zorundayız. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiğinde bir emanname yayınlıyor Hristiyanlara. Ve diyor ki orada çok açık. İlya, o zaman Kudüs'ün ismi Haçlılardan alındığında İlya ismini taşıyor. İlya'da hiçbir şekilde Yahudi iskan olunamaz diyor. Bu kadar açık ferman varken ve daha sonraki sultanlar Hazreti Ömer'in bu tasarrufuna göre Kudüs'ü yönetirken, bugün sen ey Müslüman, yok İbrahim'i dinler, yok Semavi dinler adı altında nasıl orada Yahudi'yi Kudüs'e ortak edersin ki? Üç Semavi din, İbrahim'i dinler tanımlaması da doğru değil İbrahim Bey. Yani Kudüs'ü Kudüsçe okumak, Müslümanca okumak zorundayız. Öbür türlüsü Rabbim Kudüs'ü bize nasip etmez. Öbür tarafta vebali çekeceğimiz sıkıntı, çile ağır olur diye düşünüyorum.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Oradaki kardeşlerimize, sizlere selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz.
Eyvallah, Kudüs'ten de Kudüs dolusu bütün Kudüs yüreklere selam, saygı, hürmet efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam.
Teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan gazeteci yazar Halis Mutlu telefon hattımızdaydı. Kudüs'te Ramazan'ı ve Hüdayi'nin çalışmalarını bizimle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz ve Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, ilk kıblemize selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim, radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci programında şimdi de sırada sokak röportajları var. Sami Zorlu ve Safa Ulusoy yine sizler için sokağa indiler. İstanbul'un çeşitli meydanlarında mikrofon uzattılar ve paylaşmak nedir diye sordular. Bakalım hangi cevaplar gelmiş, gönül sözlüğünde paylaşmanın karşılığı nelermiş? Şimdi söz Sami Zorlu ve Safa Ulusoy'da.
Paylaşmak kelimesi sizin için ne ifade ediyor?
Paylaşmak kelimesi benim için zamanı ifade ediyor. Yani paylaşmak çok boyutlu bir şey. Yani mekanı paylaşmak, zamanı paylaşmak, bir sofrayı paylaşmak, bir anıyı paylaşmak. Benim için en önemli şey zaman. Zamanı paylaşmak. Ha, oruç şeyine getirirsek bunu, o aç kaldığımız ve hatırlamamız gereken kişilerin yaşadığı o zamanı hatırlamak. Ve o duyguları, o şeyleri yaşayarak işte o paylaşmanın getirdiği hisleri hissetmek veya anlamak, yaşamak.
Paylaşmak kelimesi sizin için ne ifade eder?
Paylaşmak kelimesi şu anda baktığımızda Ramazan'ı ifade eder. Yani anlam ve önemini belirtmek gerekirse yiyeceği paylaşmak, duayı paylaşmak belki de bana bunu ifade ediyor. Paylaştıkça daha mutlu olur insan. daha huzurlu olur, daha keyifli olur.
Paylaşmak benim için insanların birbirini anlaması demek. Yani hem mutluluğunu hem üzüntünü paylaşabiliyorsan, bunu karşı tarafta anlayabiliyorsa en güzel paylaşmak bence budur. Ki en büyük paylaşmak da duadır aslında. Yani duanızda siz biri hakkında bir şey paylaşabiliyorsanız, iyiliğini veya onun için hayırlısını isteyerek kendi düşüncenizi, inancınızı başkasıyla paylaşabiliyorsanız, en büyük paylaşmak duadır aslında. Ki bunun da en güzel örneği Ramazan'da oluyor. Hem maddi hem manevi olarak.
Paylaşmak kelimesi sizin için ne ifade eder?
İnsanların bir araya gelerek kendi biriktirdiği şeyleri birbirleriyle iletişim halinde birbirleriyle paylaşması. Yani aslında birçok şey paylaşılabilir. Bulunduğun mesela kötü bir şartta mesela hani arkadaşınla bir şey paylaşırsın.
Ramazan paylaşmak, yemeğimizi paylaşırız. Allah'ın nasip ettiği nimetleri paylaşırız. Paylaşım ayıdır Ramazan ayı.
Yani güzel bir şey paylaşmak. Elimizdeki ekmeğimizi paylaşırız abi. Yani dostluğumuzu, her şeyimizi paylaşırız.
Efendim, İftar Sevinci programında ilk bölümde birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Erkam Radyo'da İftar Sevinci programındayız ve değerli dinleyenlerimiz şu anda bizlere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kulak veren herkese selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kadir Gecenizi tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimizden inşallah bu gece affolunanlardan oluruz diyoruz. Ve 26 Ramazan 1440 Cuma akşamında birazdan misafirimiz bu stüdyoda kim olacak? Onu bir kez daha sizinle paylaşalım radyolarını yeni açanlar için ya da duymayanlar, kaçıranlar için. Evet, Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızın bu akşamki misafiri Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Eminay Hoca olacak değerli dinleyenler ve Kadir Gecesi özel sohbeti gerçekleştirecek bu kıymetli iki hocamız. Birazdan bu sohbeti dinleyebileceksiniz. Evet, İstanbul için iftar vaktini de paylaşarak huzurlarınızdan ayrılalım. İstanbul için bu akşam iftar vakti 20.35 değerli dinleyenlerimiz. Rabbim kabul buyursun oruçlarınızı, afiyet olsun diyoruz şimdiden. Allah kabul etsin. Günün duasıyla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. İlk bölümü noktalıyoruz. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kadir Gecenizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Allah'ım, bugün de bana Kadir Gecesi'nin sevabını lütfeyle. İşlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür. Mazeretlerimi kabul buyur. Günah ve vizr-ü vebali üzerimden kaldır. Ey salih kullarına şefkatli olan! Allah'ım, bugün de çabamı mükafatlandır. Günahımı bağışla. Amelimi kabul buyur. Ve gözümü günahlara kapa. Ey duyanların en iyi duyanı! Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, güzel bir Kadir Gecesi'nde sizlerle iftar sevincini paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi bugün de güzel bir misafirimiz var. Özü güzel, sözü güzel, sesi güzel, kendi güzel bir arkadaşımız Profesör Doktor efendim Mehmet Emin Ayi. Kendisi hem Bursa müftülüğü yapmış bir kardeşimiz, şu anda Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi ana bilim dalı başkanı. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk muhterem hocam, teşekkür ederim.
Ta Bursalardan buraya gelerek bize vaktinizi ayırdınız, zamanınızı ayırdınız. O yüzden size şükranlarımızı sunuyoruz.
Allah razı olsun.
Ama biz Erkam Radyosu'nun dinleyicilerle sizleri buluşturmak bizim için önemli, keyif verici bir iş. Bir de çok güzel bir gündeyiz.
Elhamdülillah.
Kadir gecesindeyiz. O yüzden sohbetimizi biz Kadir gecesine, Kadir gecesinin bereketine, mübarek gün ve gecelerin kıymetine yönelik yapmak istiyoruz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Niye bunu soruyu önceledik? Yani biliyorsunuz bu mübarek gün ve gecelere karşı çıkanlar var. Efendim bu kültürel İslam'dır diyenler var. Bu sadece Türklere hastır diyenler var. Efendim yok böyle bir şey dinde, sonradan uydurmadır diyenler var. Halbuki bizim ecdadımız eğer bir şeyi adet haline getirmişse, arkasını eğer deşelerseniz arkasında mutlaka bir ayet çıkar. Öyle benim canım böyle istiyor, keyfim böyle emrediyor diyerek hiçbir husus bizim ecdadımızca adete dönüştürülmemiştir.
Evet.
Hatta ibadetlerimizin adete dönüştürülmemesi için, ibadetlerimizin şuurlu, bilinçli ve iradeli yapılması, hür iradeyle yapılması esas alınmış. Aksi halde rutin, mekanik, şuursuz, zevksiz bir şekilde ibadetimizi yapsak da ondan biz feyiz alamayız.
Hayır.
O yüzden Cenab-ı Hak hem gerçek mümin o kimse ki kıldığı namazlardan felaha erdi var.
Evet.
Bir başkasında da feveylülül musallin ellezinehum an salatihim sahum var. Öyle namaz kılanların vay haline ki diyerek. Şimdi dolayısıyla bu konuda özellikle bu mübarek gün ve gecelerin bizim dini hayatımızdaki yeri ve değeri nedir?
Evet.
Hocam buyurun.
Memnuniyetle Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam olsun. Ve burada sizinle paylaştığımız şu dakikalarda, sesimizin ulaştığı her bir noktada bizi dinleyen...
105 ülkede dinleniyoruz.
Maşallah, barekallah. Sesimizin ulaştığı her bir yerde, her bir kardeşimizin ben bu gecesini tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in sonunda, bayramın sabahında Rabbimiz Teala her birimize beratlarımızı eline verdiği bahtiyarlardan amin, eylesin amin, diyorum.
Amin.
Kıymetli hocam, Ramazan boyunca çok değerli misafirleriniz oldu. Sizler bu güzel vakitleri, bu güzel ayı çok kıymetli misafirlerinizle paylaştınız. Bendeniz de bu davetinize icabet etmekten yana şahsım adına bunu bir şeref kabul ediyorum.
Şeref
yap olduk. Allah sizden razı olsun. Mevlamız Teala anlatacaklarımızı hem şahsımız hem bütün dinleyen kardeşlerimiz için inşallah bir istifade vesilesi eylesin.
Amin.
Son derece önemli bir konu. Bu konuyu aslında sadece böyle Ramazan'da veya mübarek gecelerde değil, sair zamanda da böyle periyodik olarak anlatmak gerektiğine inanıyorum. Acizane çalıştığımız konu, bulunduğumuz ana bilim dalı, kürsümüz, dinin insan hayatındaki tesirlerini inceliyor. Yani din eğitimi ana bilim dalı, dinin kaynaklarının, yani Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin insan hayatında nasıl olması gerektiği, dinin insanlara, çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlılara nasıl anlatılması gerektiğini araştıran bir bilim dalı. Dolayısıyla biz böyle mübarek gün ve gecelere meselenin fıkhi yönüyle de bakarız, meselenin deruni yönüyle de bakarız ki bu tasavvuftur, ahlaki yönüdür. Bir de meselenin psikolojik ve sosyolojik yönüyle de bakarız. Böyle baktığımız zaman ancak bir bütüncü bakış açısıyla onu halletme imkanı ve insan için mübarek bir gecenin, mübarek bir yerin, zamanın, mekanın önemini anlamış oluruz. Ve dolayısıyla arz etmek isterim ki telkinde zaman ve mekan diye bir kavram vardır.
Ya.
Bu zat-ı halinizin malumudur. Her bir ilahiyat hocamız bunu öğrencilerine de anlatır. Öyle ki telkinde zaman vardır ve bu zaman Rabbimiz Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, bazı hadis-i şeriflerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine tam nokta atışıyla temas buyurduğu hususlardır. Dolayısıyla mübarek günler de vardır, mübarek geceler de vardır ve bizim şanlı ecdadımız
mübarek mekanlar da vardır.
Mekanlar da vardır. Onu da eklememiz lazım. Bunlara leyali mübareke denmiştir. Efendim işte emkine-i mübareke, mübarek mekanlar olarak denmiş ve bunlar kavramlaştırılmıştır. Bunlar biraz önce sizin çok hassasiyetle ifade buyurduğunuz gibi canı öyle istediği için ecdadımız böyle bir isim vermemiştir. Bunların hepsi araştırdığımız zaman gerisinde ya bir ayet ya bir hadisle ya, evet, bağlantılıdır efendim.
Evet, evet.
O bakımdan şimdi mesela biz Rabbimiz Teala'nın lütfu ikramıyla Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Kadir Gecesi'nde Mevlamızın bizatihi bu geceye yönelik ayet-i kerimeler ve sevgili peygamberimizin hadisleri var. Ancak mesele sadece Kadir Gecesi de değildir. Eğer şöyle bir geriye gidecek olursak, yani şuhur-i selase olarak kültürümüzde yer bulan bu mübarek üç aylara, Mevlamız Teala Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ümmeti Muhammed'e adeta bayram sabahında son bulan Recep-i Şerif'in biriyle başlayıp bir manevi böyle muhteşem güzellikte bir yolculuk, o yolculukta zaman zaman mola verip eksiklerimizi kontrol edip tedarikte bulunduğumuz manevi istasyonlar gibi kandillerde bizi bir kez daha kendimize getiren ve sonunda da gecelerin en mübareği olan bir Kadir Gecesi'yle son artık finale, bayram sabahına bizi hazırladığı manevi bir yolculuktur. Bu mübarek günler ve içindeki bu ayın geceler, bu şuhur-i selase dediğimiz bu üç ayların geceleri, insanoğlunun hayatında eğer durup düşündüğü zaman, ben neredeyim, nereye gidiyorum, halim nasıl, hesabım ne alemde, son derece önemli zaman dilimleridir. Gerek regaiple başlayan, gerek miraçla devam eden, gerekse berat ile bu yoğunluğun daha da yükseldiği ve nihayet Kadir Gecesi'yle taçlandığı günlerdir.
Şimdi hocam bir defa bir, bütün Recep-i Şerif'in birinden,
evet,
işte Şaban filan geliyoruz. Kadir Gecesi'ne bizi hazırlayan bir iklim.
Ne güzel, evet, hazırlayan.
Çünkü Kadir Gecesi niye? Ramazan ayının bir adı da Kur'an ayı.
Evet.
Şehru Ramazanellezi
unzile fihil Kur'an.
Evet. İnna enzelnahu
fi
leyletil kadir. Baktığımız, evet, zaman Kur'an-ı Kerim'in insanlığa hediye olarak, hediye-i Rahman olarak geldi. Yani. Bütün bunlara bizi hazırlayan ne mevsim. Güzel. Şimdi burada özellikle bu sözümün başında da arz ettiğim gibi zaten size.
Estağfurullah.
Bu kültürel İslam'ın bir gereği diyerek bunları istihfaf edenler. Bunları efendim hafife alıp bu esasında dinin aslında yoktur. Bak Araplarda böyle bir şey yok diyerek bunu bizim günlük hayatımızdan çıkarmaya çalışanlar. Şimdi baktığımız zaman kutlu zaman var.
Evet.
Mübarek zaman var.
Tabii.
Mesela işte inna enzelnahu fi leyletil kadir, evet, diyor Cenab-ı Hak. Fi leyletin mübareke diyor.
Evet, tam evet. Duhan suresinin karşılığı, başında.
Kutlunun karşılığı tam mübarek.
Meselesi. Aynen öyle.
Öbür taraftan mesela cuma günüyle ilgili var.
Tabii.
Ondan sonra fecre yemin var.
Evet.
Duha,
evet,
kuş
evet,
duha
evet,
yemin tabii, var. Baktığımız tabii, zaman.
Tabii. Ha, on gece.
Kutlu zaman var.
Var.
Bir. Şimdi gelelim. Kutlu zemin de var.
Elbette.
Mesela biz geceleyi ansızın Habibimiz Muhammed'i,
evet,
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ne diye getirdik? Linuriyehu
min ayatina.
Min ayatina.
Ama orada
ellezî bârek. Bârekna havlehu, evet, linuriyehu min ayatina.
Evet, evet.
Etrafını mübarek kıldınız. Ya. Hazreti Musa kelimullah için yine fahlân aleyk.
Tabii.
İnneke bil vâdil mukaddesi tuva. Evet. Demek ki kutlu mekan da var. Kutlu kişi de var.
Evet.
Siz peygamberin size olan duasını sıradan birinizin diğerine olan duası gibi değerlendirmeyin.
Kabul etmeyin. Doğru.
O aranızda bulunduğu halde Allah size azap edici, evet, değildir.
Evet.
Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Buna benzer ayet-i kerimeler. Bakıyorsunuz demek ki kutlu insanlar da var.
Evet.
Ha işte bu yüzden bizim bu bazı Cenab-ı Hakk'ın kutsadığı, takdis ettiği günleri ganimet bilip, fırsat bilip,
evet,
onları hayatımızda daha iyi değerlendirerek, kendimizi silkeleyerek,
evet,
kendimize gelmesine vesile olmamasını sağlamak.
Evet.
O yüzden burada bu tür iddialara karşı neler söyleyebilirsiniz hocam? Ben çok rahatsız oluyorum bu duygu düşüncelerden.
Kıymetli hocam, şöyle arz edeyim ki, İslam dünyasında misyonerlik her dönem var olmuştur. Ve fakat bazen renkleri, tonları farklı ve dozu farklı hallerde yani bu iş cereyan etmiştir. İnsanların mukaddes değerlerini siz hayatlarından yavaş yavaş çekip aldığınız zaman ve onun yerine bir şeyi de ikame etmeyip boş bıraktığınız zaman insanlarda kutsala karşı bir ilgisizlikle beraber biraz önce bahsini ettiğiniz bir hafife alma, bir yani hayatında çok da önemli olmadığını düşünme durumu gerçekleşir. Modernizm denilen bu kavramın içinde mesela bu vardır. Nasıl vardır? Modernizmin yaşandığı şehirler, metropoller, mega kentlerle Anadolu'daki bir mütevazı yerleşim biriminin, ilin, ilçenin, kasabanın mübarek gecelere bakış açısında farklılık vardır. O geceleri, günleri çok daha böyle bir aşkla, muhabbetle bekleyenlerden metropollerde gecenin farkında olmayan insanlara dönüşür, evrilir insanlık. Çünkü bunlar her birisi eğitim işidir, küçükken almış olduğu terbiye işidir. Şimdi bu bakış açısı maalesef mesela Kur'aniyun denilen bir akım Hindistan'da ortaya çıktı. Efendim ismi Gulam Ahmet olan birisi, biz Kur'an'da varsa bir şey ona itibar ederiz, Kur'an'da yoksa etmeyiz diyen bir akımın başlangıcını oluşturdu. Oradan işte Pakistan, Afganistan, Mısır, Türkiye'ye filan uğradı. Çok fazla bir böyle yayılma imkanı bulamadan diyelim ki kabuğuna çekildi. Ama günümüzde bu düşüncenin modern versiyonu bütün kitle iletişim araçlarını kullanarak, efendim internet vesaire gibi araçlarla insanlara ulaşarak bize peygambersiz bir dini, Efendimizin olmadığı ya da görevini tamamlayıp artık bir kenara çekildiği İslam'ı telkin eder oldular. Durum böyle olunca mesela eskiden mübarek gecelerin topluma yansıyan tarafları vardı. Ben mesela şunu gözlemlemiştim. 1980'li yıllarda Bursa'da kandil simidi diye çok daha günümüze oranla pastanelerde buna rastlardınız. Şimdi kıymetli hocam, arzu ettiğimiz daha da artması yönünde bir gelişme gösterecekken bu mübarek geceleri insanların televizyonda bir takım kimseleri görüp de kültürel İslam, işte sünnette yeri yok, şudur budur ifadelerle böyle baskı altına alarak, telkin bombardımanına tabi tutarak maalesef insanlardaki bu hassasiyeti yok ettiklerini
şimdi
görüyoruz.
Şimdi bu tip konuşan hocalar,
evet,
kendi doğum günlerini kutluyorlar.
İlginç.
Hanımlarının doğum gününü kutluyorlar. Tanıştığı günü kutluyorlar. Nişanlandığı günü kutluyorlar.
Ya.
Nikahlandığı günü kutluyorlar. Torunlarının doğum gününü kutluyorlar. Ama Allah'ın Resulü'nün doğum gününün kutlanmasına geldim miydi karşı çıkıyorlar.
Çok enteresan.
Bu ne biçim bir çelişkidir?
Ya, ya, ya.
Ben bunu şeyde de gördüm. Hani Suud Hanedanı'nın Riyad'da efendim kendi ailelerinin doğum günlerini kutlarken,
evet,
Allah'ın Resulü'nün doğum gününü kutlamanın bidat olduğunu ispatlamak için ne kadar
çok
para harcıyorlar, ne kadar emek veriyorlar. Halbuki bizde vasıl olmaz kimse hakkı, cümleden dur olmadan,
evet,
kenz açılmaz şol gönülde, ta ki pür nur
olmadan,
sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Mevlid kandilinde biz Allah'ın Resulü'nü, Zişan Efendimiz'i gönlümüze misafir ediyoruz önce.
Evet.
Beynimize misafir ediyoruz.
Evet.
Evimize misafir ediyoruz. Ve kendimizi onun sünneti seniyesine bağlı bir hayatı yaşamaya adapt etmeye çalışıyoruz. Bundan daha güzel ne var?
Evet.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah ve melekler Allah'ın Resulüne salatü selam getiriyorlar. Evet. Ey insanlar, ey müminler, siz de ona salatü selam getirin. Sadece salatü selam getirmek yetmez. Bir de ona teslim olun.
Ya.
Ben burada hep sık sık bunu dinleyicilerimiz de duyarlar benden. Salat kelimesi, salatü selam kelimesi,
evet,
vuslat kelimesi, bunların hepsi aynı kökten.
Ne güzel.
Şimdi salat bizi dünyevi işlerden, maddi meşgalelerden bizi koparıp Cenab-ı Hak'la vuslata erdiren ibadet.
Evet.
Namaz.
Evet.
O yüzden zaten müminin miracı olmuş.
Ne kadar güzel.
Salatü selam da bizi Allah'ın Resulü ile, kainatın efendisiyle bizi bir araya getirdiği için, peki, bizi vuslata erdirdiği için salatü selam denmiş. Ya. Aynı kökten bunlar. Sıla-i rahim.
Evet, evet.
Akrabalık bağlarının pekişmesi gibi.
Vuslat, vasıl
şimdi
olmak.
Bir de bunların böyle özel ve güzel günlerde insanın kendisine çeki düzen vermesi. Bunun sosyal psikoloji var. Bunu zaten siz daha iyi biliyorsunuz.
Evet.
Bize 27 Mayıs ihtilal yaptılar. Bir düdük çaldılar. Tatil ilan ettiler.
Evet.
Millete çikolata, şeker dağıtarak 27 Mayıs'ın ruhunu topluma sevdirmeye çalıştılar. Bu bir sosyal psikolojik konusu.
Tabii.
Ama bizim ecdadımız hep mutlaka dini bir gayeyle. İşte Berat Kandili, Regaib Kandili.
Tabii.
Miraç Kandili, efendim işte Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi. Hepsi tamamen kendi gönlümüzü ihyaya, ruh dünyamızı inşaya yönelik birer manevi mevsim, manevi bayram diye ilan edilmiş.
Evet, evet.
O yüzden bu din eğitim açısından bunun sosyal psikoloji açısından önemi nedir hocam?
Elbette ki önemi çok büyük ve ona değinmek isterim. İnşallah değineceğiz de bir şeye eklemek isterim hocam bu fasılda. Hani diyorlar ya işte efendim kültürel İslam, geleneğin dine karışması, eskiden böyle bir şey yoktu. Ahbar-ı Mekke isimli, Mekke tarihi üzerine yazılmış bir eserde, Berat gecesinde yani Şaban-ı Şerif'in hadislerde ifade edilen 15. gecesinde Mekke ehli Kabe-i Muazzama'nın etrafında toplanırlar. Ve kimisi 100 rekat, kimisi 400 rekate varan namazlar kılarlarmış. O dönemde bakın bu ibadet biçimi varmış. Sonradan işte Vehhabilik tesiriyle bir takım başka hususlarla bunu kitaplardan çıkarıp attılar. Ama o dönemde bunu mesela Berat gecesinde icra eden ta Mekke'de işte İslam'ın kalbinde varmış bu adet. Sonra yine bizim Türk hükümdar vezirlerinden ismini hatırlamaya çalışıyorum. Fakat hatırlayamadım. Bir vezirimiz o gece insanlara mesela ikramda bulunmuş, lokma dağıttırmış. Malumunuz Muzafferüddin Gökbörü yine Mevlid Kandili'nde insanlara tatlılar dağıtmış. Bu eskiden aslında yani eski devirlerde, asırlarda bu mübarek gecelerin kutlandığının işaretleridir tarihi olarak. Gel gelelim bu bir takım işte misyonerlik faaliyetleriyle kaldırılan, ortadan kaldırılmaya çalışılıp da birçok noktada başarılı olunan hususlarda bu mübarek gecelerin toplumdaki önemini böyle göz ardı etmek, gölgelemek, üstünü örtmek gibi davranışlarla bugüne kadar geldik. İşin üzücü tarafı şu ki, yani ilahiyatçı vasfına sahip olan veya olmayıp da kendisini ilahiyat alanında konuşmaya yetkili gören bir takım ağızların, yani meselenin insani, toplumsal, psikolojik taraflarını tamamen göz ardı ederek var mıdır ayette yeri, var mıdır efendim hadiste yeri, niye geleneği dine karıştırıyorsunuz diye bir takım söylemlerle bu mübarek geceleri bizim nazarımızda değersiz hale getirmeye çalışmak çok önemli bir vebaldir. Ve din eğitimi açısından aslında son derece önemlidir çocuğun yetişmesi açısından. İnşallah ona değinelim.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz değerli dinleyicilerimiz. Mehmet Eminay hocamızın sözünü balla keserek sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama gözünüz, kulağınız ve gönlünüz yine bizde olsun. Sohbetimiz kaldığımız yerden aynen devam edecek. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, İftar Sevinci programımızın ikinci bölümünde Mehmet Emin Ay hocamızla sohbetimize aynı tatlılıkta, aynı çeşnede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocam, zaten onu anlatınca benim aklıma ne geldi? Benim rahmetli dedem Osmanlı müderrisiydi.
Allah rahmet eylesin.
O amin cümle geçmişlerimize. O hep haçlı bana cuma gün verirdi. Ayakkabı alırsa cuma gün alır. Elbise alacaksa cuma gün alır. Ben de o cami kebirde vaaz eder. Ben gittim mi hemen, daha ilkokula bile gitmediğim zamanlar, onun kürsünün dibinde beklerim. Sonra namaza dururuz. Yanında dururum. Abdestli abdestsiz. Ondan sonra efendim selam verdim mi farzı, elini cebine atar. Ne çıkarsa bahtıma, bana bir haşçı verir, pır kaçardım. Sonra bir gün dedim ya dede, dedim ya bu diğer günlerde hiç cebinde akrep mi var? Hiçbir, ne haşlık veriyor ne para veriyor. Dedi ki oğlum dedi, bak dedi, cuma Müslümanların bayramı dedi. Çoluğu çocuğu cuma gün sevindirirsen eğer, onlar akılları erdikçe sorarlar, niye benim bu dedem bana hep cuma gün veriyor? Bu cuma Müslümanların bayramı.
Evet.
Çocuğun gönlündeki sempati ve temayül cumaya yönelir.
Maşallah.
Biraz daha büyüdükçe bu cuma neyin nesi? Bak Allah diğer günlerden farklı yaratmış. Böylece İslami şuuru gelişir çocuğun dedi. Ama siz bunu yılbaşında sevindirirseniz çoluğu çocuğu dedi. Yani. Doğum günlerinde sevindirirseniz bu sefer o çocuğun gönül meyli de başka yerlere gider.
Evet,
o yüzden oğlum dedi, bak bu cumanın kıymetini bil bana.
Ya, evet.
Şimdi esas bu meselelerin gerçekten kişilerin eğitiminde, yetişmesinde ve yönlendirilmesinde çok önemli fonksiyonları var.
Evet.
O yüzden şimdi siz sohbetin ikinci bölümünde işin bu tarafına doğru biraz gidelim.
Yürüyelim. Evet. Memnuniyetle. Sevgili hocam, şimdi insan psikolojisi üzerine araştırmalar yapan bütün bilim adamlarının ortaklaşa karar verdiği bir nokta var. Özellikle çocukluk döneminde öğrenmeler duygusaldır denilir. Zihinsel değildir. Dolayısıyla çocuğun dünyasına girip de onu siz terbiye etmek, eğitmek, dedenizin yaptığı gibi bir eğitime tabi tutmak istiyorsanız duygularına yönelmeniz gerekir. Ve dünyada da mesela böyle bu çocuğu duygularıyla, duygularına hitap ederek eğitme ekolleri daha çok şöhret bulmuştur. Çünkü insanoğlunu Cenab-ı Hak aynı evrensel duygularla yaratmış. Doğuda da böyledir, batıda da böyledir. Yani insanın yapısında duygusal bir farklılık yoktur. O sebeple din, zat-ı halinizin de malumudur ki bir tarafı bilgiye dayalıdır, daha büyük bir tarafı duyguya dayalıdır. Yani bir insan namazın içindeki, dışındaki farzları, vacipleri öğrenebilir. Fakat bunları biliyor olması huşu içinde bir namaz kılabileceği anlamına gelmez. O kendisini namaza ne kadar verirse namaz da ona o kadar duyguyla döner.
Ne kadar güzel, evet.
Onun için duygu boyutunu yetişkin insanda bile biz bir tarafa koyamazken bir çocukta, bir gençte bu son derece önemlidir. Bunu mutlaka önemsememiz gerekiyor. Böyle olunca mübarek gün ve gecelere ait bilgilerin hepsi aslında çocuğun hayatında duygu varsa, o geceye ait hatıra varsa çocuk bunu unutmaz. Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları diye bir kitap var. Değerli bir edebiyat tarihçisi kaleme almış. Orada birçok böyle bildiğimiz isimlerin çocukluk yıllarında yaşamış oldukları bu dini tecrübeyi, bu dini duyguyu bize kendi üsluplarıyla, o edebiyatın güzelliğiyle aktardıklarını okuyabiliyoruz. Orada ortak olarak gördüğümüz husus şudur. Her birisi, kıymetli hocam, ya bir Kadir gecesini anlatır, ya bir Kandil gecesini anlatır, ya bir teravih ortamını anlatır, ya bir Ramazan iftarını veya sahurunu anlatır, ya da annesiyle birlikte kıldığı ilk namazı anlatır. Mesela Ömer Seyfettin'in İlk Namaz adlı hikayesi muhteşem güzelliktedir. Tamamen duygudur. Kıymetli hocam, Bu bir noktada, buraya bir nokta koyup altını çizelim duygunun önemini. Peki biz mübarek gecelerden arındırılmış bir din, günler yok, mekanlar yok. Acaba çocuğa duygulanabileceği ortamı nasıl sağlayacağız? Mümkün değil. Dolayısıyla o mübarek gecelere ait bilgileri çocuğumuza verip, o mübarek gecelerin farklılığını, farkındalık oluşturacak kendi davranışlarımızla, merhum dedenizin size cumayı sizde farkındalık oluşturacak davranışı, size haçlığı o gün vermesidir. Bizim de işte yarınki günümüz Berat Kandili'nin günü, büyük bir sevinçle karşılayalım. Filan gün Muharrem'in onu aşure günü, o gün alışverişimizi yapalım, fakir fukarayı birlikte gözetelim. Filan gün filanca kandil, işte sonrasındaki günü oruçla geçirelim gibi ifadelerle ailesinde çocuk bunu duymalıdır. Efendim, tutulan nafile oruç sofrasında beraber olunmalıdır. Yapılacak hayır hasenata teşvik edilmelidir. Bir fakirin yüzündeki mutluluğu çocuk görmelidir. O bizden daha sizin çok duyguyla karşılıyor.
Nurettin Topçu Hoca rahmetlinin çok güzel bir sözü var.
Evet, rahmetullahi aleyh.
Eğer bir toplumda fakirin ızdırabını duyan kulak yoksa,
Allah'ım,
ve fakirin yarasını saracak, sarmak için uzanan bir el yoksa, İsterse insanların alınları secdeden kalkmasın, İsterse efendim bin defa hacca gitsinler, o toplumda dindarlıktan söz edilemez diyor.
Çok haklısınız.
Yani.
Çok haklısınız. Evet. Çünkü dindarlık kişinin kendine ait ferdi bir durum olduğu zaman Cenab-ı Hak katında değeri eksik kalıyor. Eğer ferdi olarak yaşanılan bir din olsaydı, herhangi bir din, Rabbimiz Teala seçip beğendiği, sevdiği kişileri bir köşede inzivaya çekilerek ibadet etmekle vazifelendirir, peygamberlik ferdi bir ibadete dönüşürdü.
Zaten öyle demiyor mu bu şeyler? Bu nasıl bir peygamber ki bak, bizim gibi çarşıda, pazarda dolaşıyor, evet, bizim gibi çalışıyor,
evet, evet,
bizim gibi yiyor, içiyor.
Evet, evet.
Halbuki onların hayalindeki, düşündükleri peygamber, sofrası gökten inen, efendim, hiçbir şey elini sürmeyen,
evet,
köşeye çekilmiş münzevi bir, tabii, insan diye tahayyül ediyor.
Tabii, tabii, tabii.
Halbuki hayatın içinde bir peygamber, bizim, evet, peygamber efendimiz.
Aynen öyle.
Aleyhissalatü vesselam efendimiz.
Evet.
Bir şey daha söyleyeyim, biz Kadir gecesindeyiz hocam.
Buyurun efendim.
Vaktimiz de daralıyor. Şimdi geceyle gündüz, tabii Kur'an-ı Kerim'de mesela Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, ey yorganla bürülü peygamber, kalk.
Evet.
Gecenin yarısından fazlasını, yarısını hiç olmazsa üçte birini
ibadetle geçir. Evet.
İhya-i leyal diye bir tabir var.
Tabii.
Niye diyor? Çünkü inna senülki aleyke kavlen sakila. Sana çok ağır bir sözcük diyeceğiz.
Evet.
Orada bir şey daha var. İnne naşiyetelleyli
hiye
eşeddü vat'en ve akvame kıyla. Gece uyanan nefs, kavrama kabiliyeti çok güçlü ve söylenecek sözü anlamaya en uygun, en kıvamlı durumdadır.
Ya.
Bu yönüyle geceleri ihya etme, geceleri değerlendirme. Tabii bu genelde,
evet,
ama özelde de Kadir Gecesi'nin değerlendirilmesi.
Yani kültürümüzü, bir edebi medeniyetimiz içinde İslam'a baktığımızda şekillendiren bir durum var. O da gecelere önem verilmiş. Hazreti Mevlana'nın da böyle tek tek zikrettiği ilk ayetler, bir gece vakti geldi. Kadir gecesi. Zaten gecelerden bir geceydi Ramazan'ın geceleri. Ramazan da aylardan bir ay idi ama o gece Kur'an nazil olduğu için bin aydan hayırlı bir geceye döndü o gece. Ve Ramazan da ayların şahı oldu gece. Sonra yine İsra ve Miraç bir gece. Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Cenab-ı Hak ile mülakatı bir gece. Dolayısıyla hep gece. Buyurduğunuz gibi geceler bir kimsenin yatağından ayrılıp da gecenin bir vaktinde Rabbinin huzurunda divan durması, riyadan, sümadan uzağa.
Bu sadece vahiy peygamberlere gece gelmemiş.
Tabii, insanlar için de.
Yani şimdi şairlere,
Ha, haklısınız.
Bestekarlara.
Evet evet evet.
Onlar da gece.
Gecenin niye, bereketi.
Yani amaların niye hafızası çok güçlü oluyor? Dikkatlerini dağıtacak hiçbir şey yok.
Tabii.
Gece de niye bizim dikkatimiz? Ki Hazreti evet. Pir'den bahsettik Mevlana.
Evet.
Diyor ki insanın iki tane bir can gözü var bir de ten gözü var.
Evet.
Ten gözünüzü kapatırsanız can gözünüz açılır.
Allah Allah.
Şimdi gecede ten gözümüzü meşgul edecek hiçbir şey yok.
Çok haklısınız.
Dikkatimiz dağılmıyor.
Evet.
Gözümüze harcanacak enerji gönlümüze gidiyor.
Evet.
Çıt ses de yok.
Doğrudur.
Kulağımızı da meşgul edecek doğrudur. Bir şey yok. Yani doğrudur. Ten kulağının doğrudur. Bizi meşgul edeceği bir şey yok. Can kulağımız açılıyor.
Evet.
Dolayısıyla kulağa gidecek enerji de gönle gittiği için
evet.
insanın ilham tarafı, ya. Sezgi tarafı ya. Ortaya
evet.
çıkıyor.
Evet. Evet.
O yüzden bu İhya-i Leyal meselesinin
tamam.
insan psikolojisi açısından ve sadece Kadir Gecesi'ne inhisar edilmesi değil. Tabii. Her geceyi Kadir
çok bilmek. Haklısınız. Evet.
Her geleni de
Hızır bilmek.
Hızır bilmek. Bu anlamda neler söylersiniz?
Kıymetli hocam o kadar çeşitli pencereler açılıyor ki sohbetinizden hangisine cevap vereceğime şaşırıyorum. Geçmeden şu noktaya da temas etmeme izin veriniz lütfen. O da şu. Şimdi niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahura mutlaka kalkınız ve birkaç lokmayla da olsa sahur yapınız? Çünkü onda bereket vardır. Çünkü sahur seher vaktinde yenilen yemeğin ya, adıdır.
Evet.
O da seher vaktinden kaynaklanıyor. Her seherde Rabbimiz Teala dünya semasında rahmet nazarlarıyla tecelli eder ve der ki yok mudur affını isteyen affedeyim, şifasını dileyen şifa vereyim. Dolayısıyla yani bizim için bu manada bu gecelerin ihyası noktasında bakacağımız inceleyeceğimiz çok şey var Selefi Salihinin hayatlarında. Mesela sizin tasavvuf tarihi alanınızın çok müstesna şahsiyetlerinden birisi Abdullah İbni Mübarek. Beni dünyaya bağlayan sadece iki şey kaldı diyor. Biri gündüzleri Allah için sevdiğim dostlarımı ziyaret etmek. İkincisi de gece namazları.
Ya.
Dolayısıyla yani sadece Kadir Gecesi'ne ait olan bir durum değil. Gecelerin ihyası o kadar önemli ki belki diyebiliriz kıymetli dinleyicilerimize. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor hitaben Efendimiz'e. Estaizu billah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Eğer sen geceleri kalkıp Rabbin için bu nafile teheccüd namazını kılarsan, Rabbin de umulur ki seni makamı mahmuda ulaştırır.
Yükseltir. Evet.
Şimdi bu makamı mahmudu Efendimiz'e vaat eden Allah, onun ümmeti gecelerini ihya ettiği zaman, cennetteki mertebesi de makamı Mahmud'un semti olur.
İnşallah.
Bu kadar güzel bir bağlantı var arasında. Bir de hakikaten gece ibadetini Selefi Salihin de çok önemsemiş. Meseleye böyle insan psikolojisi açısından baktığımız zaman da geceleyin kalkmak bir iradedir. Bir iradeyi ortaya koymaktır. Allah için uykusunu
bir
terk edip
meydan okumadır da aynı zamanda.
Evet. Nefsine bir meydan okumadır. Allah için dünyayı terk edip ukbaya yönelmek demektir. O yüzden mesela bu gecelerin önemi itikaf sünnetinde de ortaya çıkıyor. Bir insan mesela akşama kadar seher vaktinden sahurdan akşam iftara kadar veyahut teravihi de eklese, teravihin sonuna kadar camide vaktini geçirse, sonra gece ben eve gideyim dese itikafı bozulur. İtikaf gecelerini de mescitte geçirmek yeah. üzere tüm 10 gününü Allah'a tahsis etmek demektir. O yüzden geceleri
biraz, biraz bu itikaf üzerinde duralım hocam ya.
Büyük memnuniyetle.
İtikafın kelime manası.
Evet.
Akefe yakufu merkezileşmek, motivasyon.
Evet.
Yani insanın
odaklaşmak, konsantre olmak.
Konsantre
olmak. Evet.
Yani 10 gün bütün masivadan hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya min husni islam bil mer'i terkuhu ma la yani. Yani lüzumsuz işlerden, faydasız sözlerden, gereksiz adımlardan uzak durarak insanın kendisini Allah'a konsantre etmesi, ona yönelmesi.
Evet.
Esas bu.
Evet.
Bu yönüyle bu son 10 günü.
Evet.
Hele içinde Kadir Gecesi.
Ya ya.
10 günü.
Evet.
Bu yönüyle de değerlendirseniz.
Cenab-ı Hak nasip eylesin itikaf hayatını. Amin. Her birimize. Amin. İtikafa giren kimsenin en büyük kazancı son 10 günde o hep geceler camide, mescitte, bir köşede, uzlette olduğu için onun Kadir Gecesi'ne tevafuku garantidir biiznillah.
Evet.
İtikafın böyle
evet.
bir. Ya, bir o... de itikaf insana şöyle bir manevi kazanım sağlar. Yani Ramazan'dan sonraki günlerinde de itikaf biçimi vardır. İşte sıcak yorganı terk edip seccadenin başına koşmak
ya,
da
ya.
Oraya da odaklanmak, orada o ibadetle itikafın
şimdi
bir benzeridir.
Şimdi bırakın itikafı, ben cemaate namaz kılmak için.
Evet.
Evde kılarsak bir derece sevabı var.
Ya.
Camide kılarsak 27 derece. Evet. Niye? Ya evde bir defa önce hanımdan Allah'a ısmarladık diyorsun.
Hmm.
Sonra geliyorsun, çoluk çocuğu da bırakıyorsun geride.
Evet.
Evi bırakıyorsun geride.
Evet.
Yürüyorsun yürüyorsun mahalleyi bırakıyorsun
ya.
Geride. Geliyorsun caminin avlusunun kapısını.
Ya.
Kapıdan giriyorsun, kapıda güzel avlusu var. Peyzajı var. Geliyorsun camiye hemen sokmuyor. Sağında hazire var. Orada bir ölüm Fatih mesajı abi, veriyor. Bak tabii. Ayağını dengel.
Sen de
bak,
buraya
bu geleceksin. Adamlar da böyleydi. Hatta bu camiyi yaptırmış. Ben Kanuni Mimar Sinan'ı gördüğüm zaman... Ya onlar öldükten sonra sen haydi hay ölüyorsun, ayağını dengel diyorsun.
Ya.
O duygularla camiye giriyorsun. Bir insanın kendi ilgisinin, dikkatinin en dağınık olduğu yer kendi evi. Burayı terk etmek.
Ne güzel.
Allah'a yaklaşmak, kişinin kendi dünyasından uzaklaşması.
Ya.
Bu yönüyle esasında bu itikaf.
Kesinlikle. İşte mesela itikafı dilerse insan Ramazan'ın dışında da
ya.
Her gün yaşayabilir.
Ya,
ve camilerimizin kapısında... Kıymetli hocam, bir niyet vardır. Neveytul i'tikaf ma dumtu hazel mescid.
Ya.
Yani ben burada bulunduğum sürece bu mescitten itikafa niyet ettim diye girse bir insan, biiznillah Allah ona itikafın da sevabını veriyor.
Bazı şeylerde mesela evinden gelirken caminin içinden geçiyor bazı şeyler.
Evet, evet.
Kestirmeden.
Evet.
Buna ulema demiş ki ya girerken bak camiyi böyle yolak yapmak doğru değil mi?
Evet.
Alışkanlık yapar, caminin mehabeti,
ya.
Mabedin mehabeti gönlünüzden silinir. O
evet.
yüzden adımınızı attığınız andan itibaren itikafa niyet edin. Çıkar ki çıkıncaya kadar.
Ne güzel.
İtikaf ecrini alırsınız.
Ya hiç olmazsa o niyetiniz olsun ki sizde.
Ya.
Çünkü o insan o itikafı düşünürse öyle orayı da ikide bir yol etmez. kıymetli hocam, çok mübarek bir gecede Rabbimiz Teala... Böyle insanoğlunun 85 yıllık
ya.
Hayatına denk gelecek bir fazileti ona lütfediyor. Yani öyle hayrı büyük bir gece ki bin aydan daha hayırlı bir hale getiriyor ki kadrini kıymetini tasavvur etmekte zorlanalım. Bu ihtişam karşısında biz de böyle hayranlığımızı gizlemeyelim efendim. Bunu istiyor Mevlamız Teala. Ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi, yani her geceyi kadir bilme şuuru müminde Ramazan'dan alacağı en güzel kazançtır diye düşünebiliriz.
Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben
ama
teşekkür
ben dinleyicilerimize ederim. Bak buradan sizin bu sohbetten hiç unutmamaları gereken bir şey söyleyeyim.
Buyurun efendim.
Siz bu geceye Kadir Gecesi'ne, Ramazan'a ne kadar önem verirseniz o da size o kadar önem verir.
Allah razı olsun.
Siz ibadetinize, namazınıza ne kadar ciddiyet gösterirseniz, önemserseniz o da size önem verir. Aksi halde böyle sıradan adet haline gelmiş, ya adet yerini bulsun kabilinden, yaşanılan ibadetin insanı kurtarması zor.
Buyurduğunuz
çok gibi. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
Ben teşekkür
değerli
ederim.
Dinleyicilerimiz. Mehmet Eminay hocamızla bu Kadir Gecesi'ndeki bu güzel sohbeti burada noktalıyoruz. İnşallah bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.